Ayrım 6.
Lloyd George'a hakim olan bu inancı Churchill hatıralarında şöyle anlatır. Yunanlılar Doğu Akdeniz'de geleceğin milletidirler. Verimli ve enerjiyle dolu olup Türk barbarlığı karşısında Hristiyan medeniyetini temsil ederler. Bizim generallerimizin onların askeri değerini küçümsemeleri yalnızca gülünçtür. Büyük Yunanistan İngiliz İmparatorluğu için değer biçilmez bir kazanç olacaktır. Gelenekleri ve menfaatleri bakımından Yunanlılar bizim dostlarımızdırlar. Bugün 5-6 milyondurlar. Eğer kendilerine verilen topraklar onlarda kalırsa 50 yıl sonra 20 milyon olurlar. İyi denizci olup bir büyük denizci devleti olacaklardır. Doğu Akdeniz'in en önemli adaları onlarındır. Bunlar Süveyş kanalı yoluyla bizim Hindistan, Avustralya ve uzak doğuya giden ulaştırma yollarımız üzerinde bulunan tabi denizaltı üsleridir. Yunanlılarda minnettarlık kuvvetli bir duygudur. Eğer onlara milli yayılışları devrinde sağlam bir dostluk gösterirsek, imparatorluğumuzun birliğini sağlayan büyük yolun başlıca koruyucularından biri olurlar. Belki bir gün gelecektir ki sıçan arslanı bağlayan ipleri kemirecektir. Lloyd George, Türk zaferinin gerçekleşmesine kadar çok itibarlı ve kuvvetli bir başkandı. İngiltere'nin menfaatleriyle bağdaşmayan şahsi politikasını bu sayede yürüttü. Bu işin dışarıdan görünüşüydü. Fakat İngiltere'de Lloyd George politikasını Türkiye lehinde baltalayan kuvvetler de eksik değildi. Ve bunların çalışmaları Türklerin lehine işliyordu. Bu sebeple İstiklal Harbi'nde yalnız Yunanlılarla değil bunların gerisinde asıl İngiltere ile harbettiğimiz yolunda öteden beri söylenip gelen sözler gereğinden fazla ciddiye alınmamalıdır. Yakın tarihimizde değerli araştırmalar yapan Profesör Jaski, yazılışı J-E-A-S-C-H-K-E, 1937'den sonra yayınlanan İngiliz ve Amerikan kaynaklarını da tetkik ederek yazdığı son etüdünde bize kanaatimizi doğrulayan yeni bilgiler vermektedir. Profesörün tezat içinde zafer politikası dediği ve yukarıda kısaca değindiğimiz çelişmeli politika, İngiltere için diğer müttefiklerden ayrı bir özellik taşımaktadır. Çünkü Lloyd George'un veya herhangi bir İngiliz başbakanının geleneksel İngiliz politikasına ters bir yön vermesi uygulamada tam anlamıyla mümkün değildir. Böyle bir deneme İngiltere'de bir süre sonra direnmeyle karşılaşmaya mahkumdur. Nitekim Lloyd George da şiddetli bir direnmeyle karşılaşmış ve bunu önleyememişti. Profesör Jaski şöyle diyor. Birinci Dünya Harbi'nde İngiltere Anadolu'nun paylaşılmasına katılmamıştır. Fakat Allenby'nin göz kamaştırıcı başarıları İngiltere'yi kendi başına Osmanlı Devleti ile mütareke yapmaya ve uygulanmasını üzerine almaya ve her şeyden önce İngiliz menfaatlerinin uğrayacağı zararlar düşünülmeden sözde esaret altındaki azınlıkların kurtarılmasını eline almaya sürüklemiştir. Fakat Kars ve İzmir olayları Rumların ve Ermenilerin İngiliz ordusunun itibarını yükseltecek insanlar olmadıklarını göstermişti. Ermeni dostu sıfatıyla Türkiye'ye gelen Amerikalılar hatta İngilizler Türk dostu olarak dönmüşlerdi. Kan dökülmesini önlemeye çalışan İngiliz yüksek komiserleri ve yardımcıları kısa zamanda Yunanlı müttefikin haklı olduğundan şüphelenmeye başlamışlardı. Atina'daki İngiliz elçisi bir raporunda Yunanlıların şahsiyeti çekici değildir. Türk karakteri ise İngiliz duygularına daha yakındır diyordu. Bilhassa İngiliz Harbiye Bakanlığı'nda Mustafa Kemal'e karşı hürmet duygusu süratle duyulmaya başlamıştı. Lord Curzon şöyle diyordu. Şu menhus İzmir çıkarmasından beri her Türk Mustafa Kemal'in temsil ettiği yurtseverlik davasına derin bir sempatiden başka bir duygu besleyemez. Bir taraftan konferans Osmanlı Devleti'ni Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi Anadolu yayla şehirleri etrafında bir beylik halinde küçültmeye çalışırken, tanınmış İngilizlerin kurdukları Osmanlı Cemiyeti, Lloyd George'a yazdığı bir mektupta yalnız İngiltere ve Hindistan menfaati adına değil, dünya barışı içinde Türkiye'nin Trakya, Anadolu ve başkenti İstanbul'dan mahrum edilmeyeceği yolundaki sözüne bağlı kalmasını istiyordu. 12 Şubat 1920. Lloyd George İngiltere'de Türkler lehine uyanan sempati duygularını üzüntüyle karşılarken İzmir çıkarmasını tasvip etmeyen İngiliz Genelkurmay Başkanı Sir Henry Wilson eski Türk dostluğuna dönülmesini hararetle arzu ediyordu. Bu zat 1920 sonlarına doğru İngiliz politikası Mustafa Kemal ile dost olmaktır diyordu. 1921 sonlarında Churchill'de Mustafa Kemal ile anlaşmaya yanaşmıştı. İstanbul'daki İngiliz kuvvetleri kumandanlığına yeni tayin olunan Sir Charles Hennington'a 14 Aralık 1921'de yazdığı bir mektupta Genelkurmay Başkanı Wilson, "Yapacağımız en doğru hareket İstanbul'dan çıkıp gitmek ve Türklerle dost olmaktır." diyordu. Yunan delegeleri de Lloyd George'un İzmir meselesini Yunanistan lehine çözmekte bir takım güçlüklerle karşılaştığını göstermektedir. Dipnot, Venizelos'un Atina'ya yazdığı telgraflar, bakınız Yunanistan bölümü. Lloyd George'a rağmen İngiliz menfaatleri uğruna gerçeği söylemekten ve yazmaktan çekinmeyen askerler ve politikacılar azımsanacak gibi değildi. Venizelos ve Lloyd George birbirlerini karşılıklı etkileyerek kendilerini büyük bir ihtirasa kaptırırlarken, soğukkanlı düşünenler Türklerin kazanmasını temenni ediyor, ellerinden geleni yapıyorlardı. Henüz İzmir'in Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılmadan böyle bir ihtimalin belirmesi üzerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndaki iki uyanık memur ile ünlü tarih profesörü Timeby bu konuda bir rapor hazırlayarak hükümeti muhtemel bir hataya karşı uyarmışlardı. Bu raporda İzmir yerine Doğu Trakya'nın Yunanistan'a verilmesi tavsiye ediliyordu. Gerekçe olarak da Yunanistan'ın kendi başına Anadolu'da barınamayacağı ve başarısızlığa uğrayacağı, Yunanistan'da Venizelos'un iktidardan düşeceği, halbuki Yunanlıların Doğu Trakya'da kendi güçleriyle tutunabilecekleri gösterilmişti. Dipnot: Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, Ankara 1963, sayfa 328. Gerçekleri sonradan fark edenlerin başka bir örneğini de eski Dışişleri Bakanı Bilfor'un şahsında görmekteyiz. Amerika'nın Berlin sefiri Gerard, Bilfor'a çektiği 15 Şubat 1921 tarihli telgrafta Bilfor Dışişleri Bakanı iken Ermeniler hakkındaki vaadini hatırlatarak, Büyük Britanya'nın Ermeni meselesi hakkındaki Amerika kamuoyunu göz önünde bulundurmasını şiddetle istiyoruz ve Türkiye meselesinin antlaşmanın Amerika Senatosu'nda tasdikinden sonra tetkik ve mütalasının mümkün olup olmayacağını soruyoruz diyordu. Bilfor'un görüşü değişmişti. Yeni gelişmeler karşısında artık başka türlü düşünüyordu. Bu telgrafa verdiği cevap da kısaca şöyle demekteydi: İnsani prensiplere dayananlar hariç olmak üzere Büyük Britanya'nın Ermenistan'da hiçbir menfaati yoktur. Büyük Britanya'nın elinde olmayan olaylar bu fikrin gerçekleştirilmesini önlemiş ve Türkiye ile barışı geciktirerek kötü sonuçlara sebep olmuştur. Ermenistan'a kuruluş devresinde yardım edecek olan devletin asker kuvveti kullanmaya da mecbur olacağından korkarım. Büyük Britanya şimdiye kadar yaptığı taahhütlerin sorumluluğu altında kalmamak için büyük güçlüklerle karşılaşmış bulunmaktadır. Bunlara bir de Ermenistan'ı ilave edemez. Dipnot: Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara 1950, sayfa 709-710. Milford uzun cevabında milletlerin mukadderatlarını bizzat tayin etmeleri prensibine müracaat edildiği takdirde bile Büyük Ermeni Devleti'nin kurulmak istendiği bölgede halkın çoğunluğunun İslam olduğuna ve oyların Ermeniler aleyhine çıkacağına ayrıca işaret etmiştir. Yine 1921 yılında Lord Curzon, İngiltere'nin Atina sefiri Lord Granville vasıtasıyla Gunnar ise Yunanistan'ın tam bir tarafsızlık politikası takibine karar vermiş olan İngiltere'ye artık güvenmemesi gerektiğini bildirmiştir. Dipnot: Albay Bujak, 1918-1922, Yunan Ordusu'nun Seferleri, Genelkurmay Yayını, Çeviri Kurmay Yarbay İbrahim Kemal, 1939, sayfa 217. Mondros Mütarekesi'ni 30 Ekim 1918 takip eden ilk devrede zafer sarhoşluğu ile İngiliz menfaatlerini unutarak Lloyd George'un havasına kapılmış olanların Türklerin direnmesini gördükten sonra yavaş yavaş ayılmaya başladıkları ve Yunan taraftarlığından ayrıldıkları su götürmez bir gerçektir. Başta Lloyd George olmak üzere bazı İngiliz ricalini, Fransa ve Amerikan devlet adamlarını Yunanistan lehine harekete sevk eden tek sebep Türk düşmanlığı veya Türkiye'deki azınlıklara karşı duyulan insani duygular değildi. Bunun asıl sebebi Venizelos'un ikna kabiliyeti çok kuvvetli, usta ve kurnaz bir politikacı olmasıdır. Venizelos gerçekten kendisini Batı'nın siyasi liderlerine üstün yaratılışta bir devlet adamı olarak kabul ettirmesini bilmiştir. 1920 yılı sonlarında Yunanistan'da yapılan seçimler Venizelos'un düşmesiyle sonuçlanıp Kral Konstantin tekrar iktidara gelince 14 Kasım 1920, bundan büyük üzüntü duyan Batılı Yunan dostları tutumlarını değiştirmişlerdir. İlk önce kralı tehdit ile başlayan bu değişiklik Yunanistan'a vaat edilen ve bir kısmı gerçekleşen mali yardımın kesilmesine ve daha sonra Türk-Yunan çatışması karşısında İngiltere'nin tarafsız kalmasına müncer olmuştur. Yukarıda da belirtildiği üzere İngiliz politikasındaki bu değişiklik şüphesiz yalnız Venizelos'un iktidardan düşmesiyle ilgili değildir. Bu olay sadece İngiliz politikasının değiştirilmesini önemli bir şekilde etkilemiştir. Türk ve İslam düşmanlığı esasına dayanan İngiliz emperyalist politikasına karşı ilk günlerden başlayarak Hindistan'dan şikayetler ve tehditler yükselmeye başlamıştı. Müslüman olmadığı halde Hinduların büyük lideri Gandhi bile Hint Müslümanlarını kendi tarafına çekebilmek için hilafet müessesesini şiddetle savunuyordu. Gandhi'nin halifeye dokunulmaması, İstanbul'un ve İzmir'in ve Trakya'nın Türklerde bırakılması yolundaki çıkışlarını İngiltere göz önünde bulundurmak zorunluluğundaydı. İngiliz politikasının Türkiye'ye meyletmesinin en belirli işaretlerinden biri de İstanbul'daki İtilaf Orduları Başkumandanlığından General Wilson'un alınıp yerine 7 Ekim 1920 tarihinde General Harrington'un getirilmesidir. General Harrington, Mustafa Kemal Paşa ile 1921 yılı Haziran ayında temas aramış ve dostça bir davranış göstermiştir. O tarihlerde Ankara tarafından şüpheyle karşılanan ve siyasi literatürümüzde Ankara'yı uyutmak için tertip edilmiş gibi gösterilen bir teşebbüsün sanıldığı gibi olmadığına inanmaktayız. Nitekim Harrington, Türk zaferinden sonra Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasındaki tarafsız bölgede Türk-İngiliz kıtalarının karşı karşıya geldiği bir Türk-İngiliz harbinin başlamasıyla sonuçlanacak kritik devrede gösterdiği tutum ile Ankara'nın yanıldığını ispat etmiştir. 29 Eylül 1922'de İngiliz hükümeti Harrington'a kendisi tarafından tespit edilecek kısa bir zamanda kuvvetlerini tarafsız bölgeden geri çekmediği takdirde üzerlerine ateş edileceğine dair Türk kumandanına bir ultimatum verilmesi için talimat yazmıştı. İngiliz kabinesi her an ultimatumun verildiği ve muhasematın başladığı haberini almak üzere aralıksız toplantıdaydı. Harrington ultimatumu Türk kumandanına vermemiş ve sadece cebinde saklamıştı. Dipnot T. Bıyıklıoğlu'nun anılan eseri sayfa 23. Milli mücadelenin başlangıç devresinde İstanbul'da görev alan İngiliz yüksek komiserleri ve kumandanları Anadolu dolup bitenleri gereği kadar değerlendirebildikleri halde Lord George'un hatalı politikasını değiştirememişlerdi. Zaman zaman bunların gönderdikleri çok önemli raporların etkisiyle İngiliz hükümetinin ayılmaması şaşılacak bir haldir. Bilhassa Sivas Kongresi'nden 4 Eylül 1919 sonra İstanbul'da bulunan İngiliz sorumlu kişileri gerçeği görmeye başlamışlardı. Yüksek Komiser Karl Torp bir raporunda şöyle diyordu. Birkaç hafta öncesine kadar İngiliz subayları büyük nüfus sahibiydiler. Artık bunları geri almak gerektiğini sanıyorum. Hep milliyetçiler geleceğinden bugünlerde büyük heyecan duyulan seçimlerin yapılması iyi bir şey olmayacaktır. Fakat milli hareketi durdurmak için açıkça harekete geçmek Türk iç işlerine karışmak olacaktır ki bu da Wilson prensiplerine ve Türk anayasasına aykırıdır. Biz meclisin İstanbul'da toplanmasına engel olsak bile içeride toplanmasını ve ihtimal Anadolu'da bir müstakil hükümet kurmalarını önlemek elimizde değildir. Karl Tropp'un kehanet kabiliğinden sezdiği bu gerçeklerin belirtilmesinden sonra 16 Mart 1920'de İstanbul'un fiilen işgal edilmesi ve Osmanlı Meclisi'nin dağıtılması, anlaşılması ve açıklanması güç bir durum yaratmakta ve o sırada İngiliz politikasındaki çelişkileri ortaya koymaktadır. Gariptir ki Londra'dan 6 Ekim 1919'da General Milne'ye verilen bir talimatta Anadolu demir yolu boyunca yerleştirilmiş olan İngiliz kuvvetlerinin bulundukları yerlerde kalmaları için kuvvet kullanılması bildiriliyor ve milliyetçilere açıktan açığa çatışma durumu yaratıldığı takdirde bu kuvvetlerin geri alınması emrediliyordu. Milliyetçilerle herhangi bir şekilde çatışmayı göze alamadıktan sonra İstanbul'da alınacak tedbirlerin ve İstanbul hükümetini tutmanın ne faydası olabilirdi? Bu açıdan bakıldığı takdirde de 16 Mart'ta İstanbul'da yapılan operasyonun anlamını kavramak mümkün değildir. Nitekim 1919 yılı sonlarında İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Robeck, mütareke şartlarına göre İstanbul'un işgal edildiğinin ilanı için ortada bir sebep bulunmadığını bir raporunda ifade ediyordu. Gerçekten Türkiye'nin meselelerini çok doğru olarak görebildiği çeşitli raporlarından anlaşılan bu İngiliz amirali de her nedense birkaç ay sonra yolunu şaşıracak ve 16 Mart olayına sebep olacaktı. Amiral Robeck'in Sivas Kongresi'nden 1920 yılı Şubat'ına kadar geçen zaman içinde Londra'ya gönderdiği raporlarda şu hususlara rastlanmaktadır. Alınan bütün haberlere göre Milli Hareket Anadolu'da bağımsız bir cumhuriyete göre gelişmektedir. İstanbul hükümetinin kabul edeceği bir antlaşma barış ve huzur getirmeyecektir. Çünkü milliyetçiler onu kabul etmeyeceklerdir. Mustafa Kemal'in nüfusu gittikçe artmaktadır. Taze kuvvet olmaksızın Türkiye'ye hoşlanmadığı bir antlaşmayı kabul ettirmek bugün 8 ay öncesine göre daha güçtür. Türk milliyetçileri Türkiye'nin Türklere kalmasını istiyorlar. Yabancı himayesini reddediyorlar. Onlar imparatorluğun ölümünü değil yeni bir hayat sözleşmesini imza etmek kararındadırlar. İstanbul'daki hükümet adamları üzerinde de gayet doğru teşhislere varan amiral damat Ferit Paşa ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'de bir iç savaş yaratmamak için İstanbul hükümetine Anadolu'ya kuvvet göndermemesini tavsiye etmiş ve Mustafa Kemal Paşa ile müzakere imkanını aramaları hususunda telkinde bulunmuştur. Amiral Robeck'in yardımcısı Amiral Webb de 28 Ocak 1920 tarihli bir raporunda Şefi ile aşağı yukarı aynı görüşte olduğunu göstermekte ve eğer Türkiye'yi sert bir barışın şartları yüklenecekse müttefikler kararlarını yeter kuvvetle desteklemeye muktedir olmadıkça ve milli hareketi kırmadıkça bu kararları uygulayamazlar demektedir. Dipnot Tevfik Bıyıklıoğlu anılan eseri sayfa 56. Fakat bütün bunlara rağmen 1920 Ocak ayı sonlarında İngiliz Yüksek Komiserliği tutumunu birdenbire değiştirerek Londra'ya tavsiye ve telkin ettikleri görüşe taban tabana zıt bir davranışa girmiştir. Profesör Jayski'nin kanaatine göre Türk Milli Kuvvetleri tarafından Gelibolu'daki Akbaş silah ve cephane deposunun basılarak çok sayıda silah ve cephanenin Anadolu'ya kaçırılması İngilizleri sinirlendirmiş ve sert tedbirler almaya zorlamıştır. Başkaca makul bir sebep göremediğimiz için Profesör Jayski'nin bu kanaatine katılmaktayız. Fakat şu var ki aylardan beri İstanbul'da bile silah kaçakçılığı yapılıp dururken Akbaş olayı 16 Mart yanılmasına düşülmesi için yeter sebep olamazdı. İnançlarının garip bir şekilde değiştiğini gördüğümüz Robeck 6 Şubat 1920 günü raporunda şöyle diyordu. Anadolu'da yepyeni bir durum karşısında kalabiliriz. Her yerde fiili kontrolde bulunamayız. Yalnız İstanbul'da ve kıyılarda duruma hakim olabiliriz. O da çok kuvvet ve gemi kullanmak şartıyla. Meclis açılınca milliyetçi liderler İstanbul'a gelmeye başladılar. Toplantılarda müttefiklere düşmanca bir dil kullanılmıştır. Hükümet çatırdamaktadır. General Milne İstanbul'da askeri durumun kuvvetlendirilmesine lüzum göstermektedir. Bu ise ancak kuvvetleri toplamakla yapılabilir. Bunun için Batum'u boşaltmak gerekiyor. Ağır barış şartları Türkleri Bolşeviklere yaklaştırır. Barış çabuk yapılmalı ve müttefikler arasında sıkı bir dayanışmaya varılmalıdır. İstanbul'un ve İzmir'in Türklerden alınması ve Ermenistan kurulması ancak kuvvet zoruyla kabul ettirilebilir. Eğer barış şartı yumuşakça olursa kuvvet kullanmaya lüzum kalmaz. Yalnız İstanbul'da ve kıyılarda kuvvetli bulunmalıyız ve iç politikada padişahın, ılımlıların durumunu kuvvetlendirmeliyiz. Bunun için de Türk iç politikasına karışmamak usulünden vazgeçmek zorunda kalacağız. Aşırı milliyetçilere düşman gözüyle bakmaya mecbur olabiliriz. Dipnot: Tevfik Bıyıklıoğlu, Anılan Eseri, sayfa 57. Amiral Robek'in bu raporundaki çelişmeli fikirlerden ancak bir şey sezmek mümkündür ki o da yalnız İstanbul'a ve Boğazlara sıkı sıkıya hakim olmak. Amirale göre Anadolu üzerindeki iddialardan vazgeçilmeli ve Türkiye'ye şartları yumuşak bir barış empoze edilmeli. İngiliz Yüksek Komiserliğine ve İstanbul'daki İngiliz Ordusu Başkumandanlığına hakim olan bu görüş, yani İstanbul'da kuvvetli bulunmak ve milli harekete gözdağı vermek hevesi 16 Mart 1920 günü İstanbul'un fiilen işgalini hazırlamıştır. Milli mücadele boyunca İstanbul'da büyük ölçüde bir yeraltı faaliyeti devam etmiştir. Anadolu'ya sayısı silah ve cephane kaçırılmış, yüzlerce sivil ve askeri şahıs hemen hemen büyük güçlüğe uğramadan Anadolu'ya geçebilmiştir. İngiliz yüzbaşısı Armstrong'un acı yakınmalarına rağmen eğer İstanbul'daki İngiliz makamları kesin olarak isteselerdi, yeraltı faaliyetini tamamen değilse bile büyük ölçüde önleyebilirlerdi. General Sami Sabit Karaman, İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa adlı kitabında İstanbul'dan çıkışını anlatırken şöyle demektedir. Biraz endişe edilen İngiliz kontrolü gerçekleşmedi. Fikrimce hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan, en hatıra gelmez ihtimalleri hesaba katan İngilizler, İstanbul'da ne kadar az Türk subayı kalırsa o kadar memnun olacaklardı. İstanbul'da silahlı bir ayaklanma ihtimalini azaltmak, Anadolu bütçesini kabartmak, Anadolu harekatı İngilizlerce er geç iflasa mahkumdu. İstanbul'daki Türk subaylarının Anadolu'ya geçmesine İngilizlerin gösterdiği müsamahayı belirten bu müşahede doğrudur. Fakat generalin tefsiri yukarıdan beri açıkladığımız deliller karşısında tamamen yanlıştır. Esasen milli mücadeleye karşı görünen İngilizler bile Türk mukavemetini hiçbir zaman küçümsememişlerdir. İstanbul ellerinin altında bulunuyordu. Kan dökmeden, Türkleri tahkir etmeden ve İstanbul'un işgal edildiğini ilan etmeden yine de diledikleri tedbirleri alabilirlerdi. Fakat gafletle yürütülen bu politikanın içinde bulunanlar şaşırmaya ve hata üstüne hata yapmaya mahkumdurlar. Osmanlı Meclisi misak-ı milliyi kabul ve ilan etmekten başka bir şey yapmamıştı. Meclisten 5-10 milliyetçi lideri alıp Malta'ya götürmekle Anadolu'daki milliyetçilerin yılacağını ummak çocukça bir düşünceydi. Misak-ı milli serin kanlılıkla incelenebilseydi İngiliz menfaatleriyle hemen hemen hiç çatışmadığı görülecekti. İngilizler Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Meclisi İstanbul'da toplamak istediğini pekala biliyorlardı. Nitekim Robek henüz seçim yapıldığı sıralarda meclisi toplamanın mümkün olmadığını, bu sağlansa bile Anadolu'da bir meclis ve bir hükümet kurulacağını sezmemiş miydi? Sonra İngilizler hilafetten kurtulmak istiyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ile bu konuda anlaşabilirlerdi. Fakat bütün bunları gözden kaçıran İngilizler İstanbul'u işgal edip Osmanlı Meclisi'ni dağıtmakla Mustafa Kemal Paşa'ya ikinci büyük bir koz vermiş oluyorlardı. Mustafa Kemal Paşa asıl yapmak istediğini İngilizlerin sayesinde artık bundan sonra yapmak imkanını bulacaktı. Burada Türk Kurtuluş Hareketi'ne yardım etmek isteyen meçhul bir kuvvetin İstanbul'daki İngiliz sorumlu kişilerini ve bunlar kanalıyla İngiliz hükümetini yanıltmış ve teşvik etmiş olmak ihtimali bile akla geliyor. Herhalde bu noktanın aydınlanmaya muhtaç tarafları olsa gerek. George'un temsil ettiği politikaya karşılık Orta Doğu'da bir devletin yaşamasını İngiliz menfaatlerine daha uygun bulan görüşü şu gerekçe doğrulamaktadır. 1. Emperyalist bir devlet olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bulunan Arap ülkelerine hakim olmak isteyen İngiltere'nin Türk İstiklal Harbi'nin hedeflerini gösteren Misak-ı Milli'den memnun olması gerekir. Misak-ı Milli'nin tespit ettiği sınırlar İngiltere'nin tecavüz etmek istediği sınırlar değildi. İstanbul'a hakim olmak iddiasından vazgeçtikten sonra İngiltere Musul üzerinde Türkiye ile anlaşabilirdi. 2. Kilikya bölgesini elde tutabilmek için Türkler ile savaştığı halde Fransa'nın Türkiye'ye karşı genel politikasından İngiltere haklı olarak kuşkulanmaktaydı. Fransa kamuoyunda açık bir şekilde beliren Türk dostluğu İngilizlerin dikkatinden kaçamazdı. Fransa hükümeti her an Türkiye ile anlaşmaya yatkın görünmekteydi. Nitekim bu anlaşma 1921 yılında gerçekleşecekti. Fransa'nın bu tutumuna karşılık İngiltere'nin Türklerin düşmanlığını kazanmakta ve Orta Doğu'daki durumlarını tehlikeye düşürmekte bir menfaati olamazdı. 3. Birçok Müslüman memleketlere hakim emperyalist bir devlet olarak İngiltere, hilafet müessesesini her devletten fazla düşünmek zorundaydı. Bu müessesenin devamı halife İngilizlerin elinde bulunsa bile İngiltere'nin işine el vermezdi. Devamlı olarak halifeyi elde bulundurmak çabası yerine halifeyi tasfiye edeceği muhakkak olan Mustafa Kemal Paşa'yı desteklemek İngiliz politikası bakımından uygun düşüyordu. 4. Rusya'daki yeni rejimin mahiyeti henüz gereği kadar anlaşılamamış olmakla beraber hele 1920 yılından itibaren bu rejimin Rusya'da yerleştiği kanaati uyanmıştı. İtilaf devletlerinin Bolşeviklere karşı tuttukları ve destekledikleri Çarlık kuvvetleri, Varangel, Deniken, Kolçak başarı sağlayamamışlardı. Yeni Rus idaresi Türk Milli Mücadelesi'ne yardımcıydı. Rusya'daki rejim değişikliğinden genel Rus politikasının değişeceği sonucunu çıkarmak mümkün değildi. Bu sebeple İngiltere'nin Türkiye, özellikle Boğazlar ve İstanbul'dan dolayı ileride Ruslarla ihtilafa düşmesinde bir fayda yoktu. 5. Batı tarafından daha fazla sıkıştırılacak bir Türkiye'nin Bolşevik olması ihtimali de göz önünde tutulmalıydı. Batı'ya karşı bir Rus-Bolşevik cephesinin kurulması İngiltere'nin menfaatlerine açıkça aykırıydı. Lloyd George'un politikasına karşı olanların 1920 yılı sonlarına doğru daha aktif bir duruma geçtikleri ve Anadolu hareketi ile daha yakından ilgilenmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Rusların da kuşkulandıkları gibi Ahmet İzzet Paşa heyetinin Milli Hareket'in liderleri ile anlaşmak üzere Anadolu'ya gitmesi bu ilginin ve teşvikin bir sonucudur. Ahmet İzzet Paşa hatıralarında İngilizler ile yaptığı teması özetle şöyle anlatmaktadır. Dipnot: Mahmut Kemal İnal, Osmanlı Devleti'nde Son Sadrazamlar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul 1940, sayfa 1996. Bir gün birkaç İngiliz subayı ziyaretime gelerek uzun uzadıya sohbet ile siyasi fikirlerimi ve Anadolu ile ilgili gizli münasebetin bulunduğunu sandıkları için Anadolu yetkililerinin Bolşeviklere ne derecede bağlı olup olmadıklarını benden öğrenmek istediler. Büyük çoğunluğu yüksek rütbeli askerlerden ve memleketin ileri gelenleriyle arazi sahiplerinden ve aydınlardan meydana gelen bu heyetin komünizm nazariyelerine eğilim gösterecekleri umulamaz. Ancak Batı devletleri tarafından haksız yere yapılan baskılar artarsa Rusya'nın kucağına atılmaları uzak bir ihtimal değildir şeklinde cevap verdim. İngilizler bu aralık devlet adamlarına ve Sir Adam Block vasıtasıyla Tevfik Paşa'ya başvurarak Ferit Paşa kabinesinin değiştirilmesi imkan ve lüzumunu telkin etmekte olduklarını sık sık işitmekteydim. Bu temaslardan haberi olan eski elçilerden Safa Bey evime gelerek memleketin başına bela olan Damat Paşa kabinesinin devrilmesi için benden yardım istedi. Benim siyasi amacım Anadolu ile İstanbul'un anlaşmasını sağlamak olduğundan ilk işim Ankara ile münasebet kurmak teşebbüsü oldu. İngiliz yüksek askeri çevrelerinin gayretiyle ve hele Harrington'un İstanbul'a tayiniyle başlayan bu gelişme İngiltere'nin Türkiye hakkındaki politikasını doğru yola sokmak çabasının en belirli işaretleridir. Özellikle 1920 yılı Ekim ayından kesin bir hal alan bu çalışmalar, Anadolu Milli Hareketi'nin en amansız düşmanı olan Damat Ferit Paşa kabinesini düşürmek ve İstanbul ile Anadolu'yu anlaştırmak hedeflerini güdüyordu. Gerçekten İngilizlerin gayretiyle Ferit Paşa kabinesi 17 Ekim'de istifa etti. Osmanlı tarihi kronolojisi yazarı İsmail Hakkı Danışment bu istifanın sebebini şöyle açıklamaktadır. İstifanın sebebi Milli Hareket liderleriyle artık anlaşmaktan başka çare kalmadığını gören İtilaf Devletleri temsilcilerinin huzura, padişaha çıkıp Ferit Paşa'nın çekilmesini istemiş olmalıdır. Dipnot: İngilizlerin etkisi ile 5. defa sadaretten çekilen Damat Ferit Paşa'ya padişah artık kabine kurma görevini vermeyecekti. Buraya kadar yaptığımız açıklamalarla gözden kaçmış bir gerçek üzerine dikkati çekmek istedik. Bu gerçek İngiliz politika mekanizmasının milli mücadele süresince devamlı olarak Türkiye aleyhinde işlemediğidir.